Üçüncü kasetin B yüzü, sayfa no 115'ten devam. Karaman'ın koyunu. Şair Necati Bey bir beytinde demişti: öldürem seni ferah bu tığışı hışm ile, diriga ahdine durmaz sanasın Karamanlıdır der. Günümüz diline çevirirsek, o sevgili bir gün demişti ki: içim ferah olsun, işte seni şu gamze kılıcımla öldüreceğim. Yazık, yazık ki bu ahdinde durmuyor, sanırsın ki Karamanlıdır. Burada sözünde durmayan sevgilinin Karamanlı olarak gösterilmesindeki ince nükteyi anlamak için önce şu satırları okuyalım. Hadise 2. Murat ile Karamanoğlu Mehmet Bey arasında geçer. 2. Murat bir sulh muharveresi için huzurunda bulunan Karamanoğlu hükümdarlarından bundan böyle Osmanlı ile iyi geçineceğine dair söz ister. Karamanoğlu elini kalbinin üstüne vurarak birkaç defa yemin eder. Bu can bu tende bulunduğu müddetçe soyumdan bir daha size muhalefet olunmayacaktır. Oysa çok geçmeden Karamanoğlu yine Osmanlı'ya karşı ordu tedarikine başlayacaktır. Çünkü o yemini ettiği sırada cübbesinin göğüs cebinde, yani tam da eliyle vurduğu yerde bir güvercin saklıdır. Ve huzurdan ayrılır ayrılmaz güvercini uçurup "İşte bu can bu tenden ayrıldı, yeminimin hükmü kalmadı" diye parlak zekasıyla önecektir. Eskiden dilimizde verilen, sözde durulmadığı zamanlarda söylenen Karamanoğlu gibi akşam verdiğini sabah alır yahut Karaman bahşişi gibi diye bir iki söz varmış. Meğer bu sözlerin ortaya çıkması için Karamanoğullarının birkaç ahd şikenliği vuku bulmuşmuş. Rivayete göre şair Karamanlı Nizami zaman zaman Karamanoğlu Mehmet Bey'in meclisine katılır, şiirler okur, caizeler alırmış. Bir defasında yine sohbetler edinmiş, şiirler okunmuş. Bu arada Nizami de Mehmet Bey için uzunca bir kaside inşa eylemiş. Mehmet Bey biraz da çakır keyif dinlediği bu kasideyi çok beğenip şaire şöyle demiş: "Sana caize olarak falanca filanca köylerin mahsulatını bağışladım. Helal olsun." Elbette ki şair o geceyi sevinçle geçirir ve ertesi gün bu ihsanın fermanını almak üzere huzura çıkar. Ancak Mehmet Bey akşamki cömertliğini unutmuş görünür ve şairi başından sağmak üzere bir kese akçe uzatıp "Canım şair" der. "Ben akşam esriklik ile aklım başında olmayarak bir halt yemişim. Sen şimdilik şununla iktifa eyle." Nizami kendini kaybeder ve cevabı yapıştırır: "Haşa sultanım, akşam yediğiniz gülbe şekeriydi. Asıl haltı şimdi yediniz." İmdi dilimizdeki Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu sözü daha bir anlam kazanıyor. Anlattığımız Karamanoğulları ile şimdiki Karaman halkının seciye yönünden artık bir alakası olmadığını düşünüyoruz. Kaş yaparken göz çıkarmak. Masumane işlenmiş bazı hatalar vardır. Hani birisine iyilik yapayım derken zararı dokunmak, iltifat edeyim derken karşısındakini gülünç duruma sokmak, saygı göstereyim derken aşağılamak gibi. Tamamen iyi niyete bağlı bu tür hatalar için dilimizde kaş yaparken göz çıkarmak denir. Resmi tatilin cuma günleri yapıldığı eski toplumumuzda düğünler de bugüne rast getirilir ve perşembe akşamından da gelin hanım süslenirmiş. Kuaförlerin, güzellik salonlarının, moda evlerinin bulunmadığı o zamanlarda gelini süsleyen hanımlara meşşata, kalemkar veya yüz yazıcı, bu faaliyete de koltuk merasimi denilmiş. Koltuk merasiminin hanımlara has eğlenceleri olur ve bir tür kına gecesi gibi çalınıp oynanılır, gülünüp eğlenilirmiş. Böyle bir koltuk merasiminde kalemkar kadın konağın sofrasında eğlenen davetliler arasında gelini oturtmuş, dizinin dibine ve başlamış sanatını icra etmeye. Saçlar, dudaklar, yanaklar derken sıra yüz yazmanın en nazik yerine, yani kaşlara gelmiş. Kalemkar önce cımbızla fazla tüyleri almış, kaşı boyayıp inceltmiş ve özel kalemiyle şekil vermeye başlamış. Olacak bu ya. Tam o sırada ortada oynamakta olan yengelerden birinin ayağı kaymış. Kadıncık yere yuvarlanmayayım derken kalemkarın dirseğine indirmiş tekmeyi. Elindeki sert uçlu kalemle gelin hanımın gözüne bir ok gibi saplanmış. Feryatlar, bağırış, çığırışlar ile düğün evi birden karışıvermiş. Acele hekim çağırdılarsa da nafile, gelin hanımın ömrünün geri kalanında bir gözü kör yaşamış. O günden sonra kalemkar bir daha hiçbir gelin yüzü yazmaya çağrılmamış. Hatta adı anıldıkça "ha, kaş yaparken göz çıkaran kadın mı?" diye söz söylenmiş. Bu deyimin çam devirmek ile bir yakın anlamı var ise de çam devirmekte hatayı işleyenin hamakatı ve cahiliği ön plandadır. Yani bilmezlikle işlenen hatalar için çam devirmek deriz. Ama istemeyerek yapılan hatalar için kaş yapayım derken göz çıkarmayı kullanırız. Kaşık düşmanı. Anadolu'da hala bazı adamların eşlerinden bahsederken şaka yolu "bizim kaşık düşmanı" diye söz ettiği yerler vardır. Dinleyenler adamın bu ifadesiyle zevcesinden bahsettiğini anlarlar. Bu sözde kadına bir hakaret kastı yoktur. Hatta belki kocasının bu söz ile eşine karşı sempatisini ifade ettiği bile söylenebilir. Vaktiyle fakirliğin kol gezdiği, insanların da lüks merakına kapılmadıkları bir dönemde kadınlar arasında şöyle bir yanlış kanaat dolaşırmış. Eğer bir adam refaha erer, zenginleşirse ikinci bir hanım almak için arayışlara girer. Borç yiğidin kamçısıdır denilir ya hani, erkeğin de eğer borcu biterse ayranı kabarır. Onun için kocanın yoksulluğunu daima kendisine hissettirmek lazımdır. Bunun en kolay yolu da sofradan geçer. Evde iki kaşık var ise birini kırmak lazımdır ki bey geçim derdinden başka bir şey düşünmeye fırsat bulamasın, yuvasına bağlı olsun. Bu fikrin bugün için ne kadar tutarsız olduğu açıktır. Sanırız vaktiyle de iş görmemiş olmalı ki uyanık kocalar hanımlarından kaşık düşmanı diye söz etmeye başlamışlar. Sanırız buradaki kaşık bir semboldür ve ihtiyaçtan fazlasını elde tutmak yerine tasadduk etmek gerektiğini, gönül rızasıyla tasadduk edilmeyince veya zekatı verilmeyince başka yollardan zarara uğranılacağını, kadının kazara iki kaşıktan birini kırması gibi, oysa rıza ile verildiği takdirde yuvaya ağız tadı, mutluluk ve bereket geleceği anlatılmak istenmektedir. Keçileri kaçırmak. Asabi davranışlar sergileyen, sinirsel bunalıma girmiş gibi saldırganlaşan veya akli dengesini yitirmiş gibi davranan kişiler hakkında keçileri kaçırdı deriz. Bu deyimin Bulgur yöresinde ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu yöredeki in suyu mağarası bilinmezden evvel bir çoban civarda keçi sürüsünü güdüyormuş. Keçilerin öğlen sıcağında suya yakın bir gölgelik yerde uyutulup dinlendirilmesi adettendir. Bu sırada çoban da biraz istirahat etmiş ve sabahın erken vaktinden itibaren keçi sürüsüyle birlikte dağ bayır dolaştığı için dinlenmiş olur. Keçiler bilindiği gibi çevik ve haşarı hayvanlardır. En olmayacak kayaların tepesine çıkar, hoplayıp zıplayarak en sarp yerlerdeki otlara bile ulaşırlar. Hatta bu yüzden sarp ve dar yollara keçi yolu tabir olunur. Burdurlu çoban her zamanki güzergahının aksine o gün in suyu bölgesinde keçilerini yaylıma salmış. Ne var ki öyle sıcağı bastırdığı halde keçileri sulayacak bir su bulamamış. Çaresiz üzüntüsünü bir ağacın gölgesinde istirahate salıp kendisi de uykuya dalmış. Ağacın gölgesine sığamayan keçiler iyiden iyice susayıp su aramak üzere kendilerince bir yol bularak in suyu mağarasına girmişler. Meğer bu mağarada yağmur sularından oluşmuş göletler, kar suyu birikintileri varmış. Çoban uyandığında bir de bakmış ki ortalıkta sürüden bir eser yok. Çevreyi araştırmış, orayı burayı yoklamış ama nafile. "Eyvah!" demiş içinden. "Keçileri kaçırdık. Şimdi sürü sahiplerine ne derim? Koskoca sürü nereye gider? Böyle köylü beni öldürür alimallah." Bu düşünceler içinde aklına gelen bütün yerlere tekrar tekrar bakmış. Mağaradan haberdar olmadığı için de çaresiz köye dönmüş. Ancak görevini ihmal ettiği için aklından bin bir türlü düşünce geçiyor. Önüne gelene keçileri kaçırdım. Şimdi ben ne yapacağım diye soruyormuş. Çobanın bu çaresizliği köylüleri de şaşkına çevirmiş ve hep beraber sürünün kaybolduğu yere gitmişler. Bir de ne görsünler. Sürü kendi kendine otlamaya devam ediyor. Meğer öğlen sıcağında mağarada dinlenip suyunu içen keçiler sonra yine yayılmak üzere dışarı çıkmışlar. Sürüyü sayan köylüler sayının da tam olduğunu görünce durmadan keçileri kaçırdım diye sayıklayan çobanın delirdiğinden veya bir düzenbazlık peşinde olduğundan şüphelenmeye başlamışlar. Sürüye yeni bir çoban tutmuşlar. Lakin birkaç gün sonra yeni çobanın başına da aynı olay gelmiş. O da keçileri kaçırdım diyerek köye dönmüş. Bu sefer köylüler bölgeyi araştırmaya karar vermişler ve şimdiki İnsuyu mağarasını bulmuşlar. Ondan sonraki zamanlarda keçilerini kaçırmayan çobanların bu mağarada öğle istirahati yapmaları gelenek olmuş. Keçilerini kaçıran çobanların deli divane hareketleri de sinir krizlerine girerek ne yaptığını bilmeyenler için bir benzetme olup bu deyimin dilimize yadigar kalmış. 40 yıllık kâni olur mu yani? Uzun süre belli bir üslup üzerine hareket eden insanların birdenbire değişmeleri ve eski tavırlarının tersini yapmaları çok zordur. Bu deyim böyleleri hakkında söylenir. Divan şairlerinin önemlilerinden sayılabilecek Tokatlı İbu Bakir Kani Efendi, gençliğinde Hacegan sınıfına dahil olup devlet hizmetinde görev almıştır. 40 yaşına kadar Tokat Mevlivhanesi'nde hizmet gören Kani, Hekimoğlu Ali Paşa'nın Trabzon valiliğinden dönüşünde onun mahiyetine girip İstanbul'a gelerek divan katipliğine atandırılmış ve paşanın sadrazamlıktan ayrılması üzerine de Silistre valiliğine gönderilen bir zatın divan katibi olarak Rum eline geçmiştir. Nesirdeki başarısıyla bilinen Kani, hoş sohbet, latifeyi seven, biraz da hicve meyilli bir yaratılışa sahipti. Şatiyatı ile Hırrenamesi bu alandaki başarısına delildir. Latifeciliği ölüm döşeğinde de sürecek kadar ileri olan Kani, "Ben Fatiha dilencisi değilim, mezar taşıma Fatiha yazmayın" diye bir nükte söylemiş. Ölümünden sonra mezarını yaptıranlar da bunu bir vasiyet gibi uygulayıp şakasına karşılık vermişlerdir. Şimdi Eyüp Sultan Mezarlığı'nda bulunan kabrinin şahidesinde Fatiha ibaresi yoktur. Kani Silistre'deyken Voyvoda Aleksandr'ın yanında özel sekreter olarak da hizmet etmiş ve o sıralarda genç bir Rum dilberine gönlünü kaptırmış. Yaşı 50'ye yaklaşan Kani'nin aşkı da o derece olgun çıkmış ve güzel kız da onu sevmiş. Ne var ki kız bir papaz sülalesinden gelmekte ve tutucu bir hayat yaşamaktadır. Kani dillere destan olan aşkını mutlu sona erdirmek için kıza evlenme teklifi ederse de nafile, kızın ailesinden zinhar olmaz cevabını alırlar. Aşkları bu sefer acıya dönüşür. Sonunda kızın aklına bir çare gelir. Kani'nin Hristiyan olması. Bu çare üzerine kızın babası evlenmelerine razı olur ve bir gün Voyvoda'yı ziyarete gittiğinde konu açılır. Kani Bey'i yanlarına çağırırlar. Papaz Efendi teklifi yapar. Kani Bey, bir şartla kızımı sana vereceğim. Hemen şimdi dinini değiştirip Hristiyan olursan. Kani Bey'in zihninde şimşekler çakar. O yörelerde sıkça kullanılan yani adını hatırlayarak der ki, "Yapmayın papaz efendi, 40 yıllık yani olur mu yani?" 40'ından sonra saza başlamak. 40 rakamı hemen bütün toplumlarda önemli bir sayıdır ve genellikle olgunluk ifadesi için kullanılır. Bugün 40'ından sonra saz çalmaya başlayanı teneşir paklar şeklinde kullanılan yukarıdaki deyimin aslı, 40'ından sonra saza başlayanı teneşir paklar şeklinde olup içinde çalmak eylemi geçmez. Çünkü buradaki saz bildiğimiz bağlama yahut müzik aletlerinden biri değil, sazlı sözlü eğlence meclisidir. Daha yakın zamanlara kadar gazinolara saz denir ve saza gitmek içkili eğlenceye gitmeyi ifade ederdi. Son zamanlarda bir şarkı sözünde saza niye gelmedin, söze niye gelmedin şeklinde anılan saz eğlence meclisinin sözde sohbet meclisinin karşılığıdır. Eskiden pek çok şehirde adı saz olan içkili salaş gazinolar olduğu malumdur. İstanbul'da Sirkeci tren istasyonunun yakınında şimdi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa adına ihya olunan caminin yerinde eskiden böyle ucuz ve pespaye bir saz bulunduğunu hatırlıyorum. Meğer 1940'lı yıllarda buradaki cami çalınıp yerine saz açılmışmış. Tren bekleyen yolcular oyalansın diye. Saz için şimdikilerin barlarını yahut daha ziyade ayak takımının gittiği konsomatrisli ucuz gazinolarını hatırlamak yeterlidir. Ancak geçmişimizin sazlarında kadın ticareti de yapıldığından saza gitmek pek ayıp kabul edilir. Hele orta yaşa gelmiş insanların sazda görülmeleri utanç vesilesi olurmuş. Deyimde geçen kırkından sonra saza başlamak ise kırkına kadar temiz bir hayat sürüp artık daha da olgun hareket etmesi gereken birinin böyle kötü yola dadanmasının iflah kabul etmez bir tavır olmasından kinayedir. Demek kırkından sonra saza başlayan yani içkili kadınla eğlence meclisine devam eden kişi öyle kirleniyor ki onu ancak teneşir paklayabiliyor. Yoksa kırkından sonra saz çalma talimlerine kimsenin bir diyeceği yok. Hele de zamanımızda değil 40-70'inde bile bir saz aleti çalmak için özel dersler alan nice insanlar var iken. Özellikle emeklilerin geri kalan ömründe oyalanmak için kanun, piyano, ud, ney, bağlama gibi çalmaya tevessül etmesinde ne ayıp olabilir? Yani kırkından sonra saz çalmaya başlanabilir ama saza başlanırsa. Allah sayesinde demekten öte çıkar yol yoktur. Köz dinlemek. Dilimizde köz dinlemiş diye bir deyim vardır. Başından pek çok şeyler geçmiş, bir nice zorlukları ve tehlikeleri atlatmış kişilerin vurdum duymazlıkları, kaygısız ve soğukkanlı davranışları üzerine söylenir. Köz bir yüzeyine perdahlanmış, manda derisi gerilen, konik biçiminde enli bir kasnaktan ibarettir. Ancak bunun silindirik kasnağı ekseriye ağaç yerine madenden imal edilir ve ağız çemberleri olduğunca geniş tutulur. Kösün güzelliği çapının genişliğiyle ölçülür ve küçükleri at, büyükleri ise deve veya fil sırtında iki taraflı denk oluşturacak şekilde taşınırmış. Köz taşıyan hayvanların zamanla bu sesten sağır oldukları cümle aleme ayandır. Eskiden közün en mükemmelleri Bağdat'ta yapılır ve imalleri izne bağlı olurmuş. Zira közler yalnızca padişahlara mahsus mehter takımlarında bulunur. Bu yüzden tarihte daima Köz-i Hakani adıyla anına gelmiştir. Sesini azametinden dolayı da her zaman çalınmazmış. Közün özelliği sesinin gür ve dehşetli oluşudur. Köz sesine alışkın olmayan hayvanların bu sesten ürkmeleri sebebiyle mehterhanenin atları özel olarak eğitilir ve seferlerde köse yakın gidecek acemi atların kulakları bağlanırmış. Rivayete göre vaktiyle Osmanlı ordusunda yıllarca köz taşıyarak ihtiyarlamış bir deve emekliye sevk edilmiş. Gördüğü hizmetin karşılığı olarak boynuna bir tekaüttük beratı asılmış ve istediği bağ ve bahçeye girip otlamasına izin verildiği, buna mani olanların cezalandırılacağı ilan edilmiş. Fermanlı deve özgürlüğün bütün nimetlerinden alabildiğince yararlanıp giderken bir gün fakir bir adamın bostanına girip önüne gelen ne varsa silip süpürmeye başlamış. Bostan sahibi yüreği yanarak manzarayı bir müddet seyretmişse de dayanamayıp deveyi kovmaya yeltenmiş. Ancak bunu kimseye belli etmemesi gerektiğinden eline bir teneke alıp küçük bir çubuk ile yavaş yavaş vurmayı ve ufak yolu gürültü ile deveyi ürkütmeyi denemiş. Bu ses deveye sinek vızıltısı gibi gelmiş olsa gerek ki oralı bile olmamış. Bostan sahibi biraz daha yaklaşmış, kulağının dibine varmış ama nafile. Bu sefer tenekeye bir perde daha yüksekten vurmayı denemiş. Deve hazretleri dönüp bakmıyor bile. Tempoyu artırmış yine kâr etmiyor. Bu arada yan tarlada çalışan komşusu gürültüyü duyup seslenmiş. Yahu komşu boşuna emek çekme. O deve yıllarca köz dinlemiş. Senin teneke sesini aldırmaz bile. Köylü suçüstü yakalanmış gibi mahcup olduğu yere yığılıvermiş. Köz dinlemiş deveye sesini duyuramamanın ıstırabı ile yanmış yakılmış. Ama ne çare tarlayı kurtaramamış. Not, bu deyimin versiyonu olan bir atasözü de hem eşek eti yemiş hem köz dinlemiş şeklindedir ki hem inatçı hem vurdum duymaz olmaktan kinayedir. Küpünü doldurmak. Haksız kazanç elde ederek zengin olarak, yahut başkalarının hakkını gasp ederek kendine çıkar sağlayıp bol kazançlı yüksek makamlara ulaşmak anlamında kullandığımız bu deyim, hukuk sisteminde her zaman görülen yanlış uygulamalarla ilgilidir. Bilindiği gibi yargıçlar ihtilafları çözmeye, haklıyı haksızdan ayırmaya memur kişilerdir. İlk insanlardan itibaren adına ne denilirse denilsin, yargıç olacak kişinin bilgili, saygın, tecrübeli, gün görmüş kişilerden seçilmesine dikkat edilmiş. En önemli özellik olarak da onlarda bir güvenilirlik vasfı aranmıştır. Sonraki devirlerde yargıçlar devletin resmi görevlileri olarak sosyal yapıda yerlerini alınca yine belli bir tahsil ve seviyeye ulaşmış olmaları şartı aranmıştır. Osmanlılar döneminde yargıçlara kadı denilir ve kadılık makamı büyük önem taşırdı. Tanzimatla birlikte getirilen yeni teşkilat kapısına kadar da bu önemini korudu. Daha evvel kaz askerleri ve dolayısıyla sadrazama bağlı olan kadılar bu devirde Şeyhülislamlık makamına bağlandılar. İkinci meşrutiyetle birlikte adliye teşkilatına naklolundular. Cumhuriyet devrinde ise kadıların yürüttükleri şer'i mahkemeler lağvedilerek bugünkü yasama teşkilatı kuruldu. Kadılık kadar suistimale açık başka bir meslek daha bulmak zordur, özellikle de taşrada. Çünkü kadılar tamamen vicdanlarına dayanarak hüküm veren insanlardır. İman ve dürüstlük, menfaat ve nefs ile çarpışınca genellikle bu ikinci grup galip çıkar. Hele bir de hesap soran yoksa. Bu durumda halk kadı huzuruna çıkmaktan köşe bucak kaçacaktır elbette. Her ne kadar kadı anlatışa göre fetva verir ise de Osmanlı'nın son asır kadıları için davacın kadı olursa yardımcın Allah olsun denilmiştir. Çünkü bu mesleği kabul etmemek için hapis yatmaya razı olan İmam-ı Azamlar çağa geçmiş, yerine kadı ekmeğini karınca yemez anlayışını ortaya koyan bir kadı hakimiyeti devri başlamıştır. Ömrünü mahkemeler icra etmekle geçiren nice kadıların mahkeme-i kübrayı unutmaları elbette acıdır. Ancak hepsini aynı kategoride değerlendirmek de elbette haksızlık olur. Birkaç kadı kötü icraat yapınca bunun hepsine teşmil edilmesi doğru değildir. Elbette kişilerin beşeri zaafları vardır. Ancak halk nazarında en dürüst olması gereken kişiler de şüphesiz kadılardır. Halk kendinde leke kabul edebilir ama kendisi hakkında hüküm veren kadı da asla. Rivayete göre küpünü doldurmak deyiminin ortaya çıkmasına neden olan olay şu şekilde cereyan eder. Eski dönemlerde Rumeli'de bir kasabaya bir kadı tayin olunmuştur. Kadı zulüm ve soygunculukla kısa zamanda halkı canından bezdirir. Kasabalı İstanbul'a bir arıza gönderirler ve durumu anlatırlar. Padişah kadıyı görevinden azleder. Kadı kasabayı terk etmek için evinin eşyalarını kanılara yükler. Halk sureta onu uğurlamaya gelmiş gibi evinin önüne toplanıp tecessüsle malını mülkünü gözetlemektedir. Kasabaya çulsuz gelen kadının 3-4 kanıya sığmayan eşyaları yüklenir. Son olarak kadı evin mahzeninden bir küp çıkarır. Neyse kahyalar küpü zorlukla taşımışlar. Kadı küpü kaneye yüklemeden evvel yere koydurtmuş, sonra merakla seyreden halka "Yaklaşın," demiş. "Yaklaşın, size bir şey göstereceğim." Herkes gelip merakla küpe bakmış. Görmüşler ki koca küp altınla dolu. Tabii bunlar kendilerinden alınan altınlar. Halk gözlerine inanamamış halde şaşkın şaşkın bakarken kadı söze başlamış. "Ey ahali, size acıyorum. Haliniz harap, istikbaliniz hazin. Bakın hele şu küpe, dolmasına iki parmakçık yer kalmıştı. Sabredemediniz. Şimdi yeni gelen kadı boş küp ile gelecek. Bense küpümü doldurmak üzereydim. Küpümü doldurduktan sonra sizin için de çalışacaktım. Hizmetimden kendinizi mahrum bıraktınız." Lafı güzaf. Hani laf diye bir kelimemiz vardır. Son zamanlarda söz, kelam karşılığı olarak kullanılması yaygınlaştı. Hemen herkes birilerinin sözlerinden laf diye bahsediyor. Halbuki laf denildiği zaman söz veya kelama bir menfilik, bir olumsuzluk, hatta yerine göre istenmeyen bir tavır katılmış olur. Söz nötr bir varlıktır. Onun üst derecesine kelam, alt derecesine laf denir. Kelime gencine-i güffar, ferhengi ziya isimli Farsça sözlükte beyhude ve manasız söz lakırdı. Haddin fevkinde söylenen söz, övünme, kendini gösterme karşılıklarıyla verilmiş. Buradaki haddin fevkinde tanımı siyasi literatürümüze maksadını aşan söz olarak girmiştir. ki tam olarak lafı karşılar. Bu kelime eskiden beri dilimizde daha ziyade laf-u güzaf şeklinde kullanılmıştır. Güzaf, beyhude söz, abes, faydasız lakırdı demektir. Yani laf ile eş anlamlı bir kelimedir. Bu sözler ikisinin yan yana kullanılırken laf-u güzaf şeklinde tamlama biçimiyle ifade edilmesi hatalıdır. Ama yan yana kullanılması sözün değerinin iyiden iyiye düşürüldüğünü delalettedir ki anlamı saçma sapan söz demek olur. Sizsiz olun, söz ile lafın o ince çizgisini asla çiğnemeyin. Hele konuştuklarınıza canım işte lafı güzaf dedirtmeyin. Lafla peynir gemisi yürütmek. Ziya Paşa'nın "Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz" diye bir belgeselisi vardır. Lafla peynir gemisi yürümez sözü halk arasındaki aşağı yukarı bunu karşılar. Rivayete göre bir zamanlar İstanbul'da Edirne'liye Aksi Yusuf adında bir peynir tüccarı varmış. Madrabaz ve cimri birisi olup Trakya'dan getirdiği peynirleri İstanbul'da satar, artanını da deniz yoluyla İzmir'e gönderirmiş. İzmir'de peynir fiyatları yükseldikçe elinde ne kadar mal var ise gemilere yükletir ama navlunu peşin vermek istemeyerek kaptanları yalanlarıyla oyalar durur. Hele peynirler sağ salim varsın, istediğin parayı fazla fazla veririm diye vaatlerde bulunurmuş. Birkaç kez aldanan tüccar gemi kaptanlarından birisi yine İzmir'e doğru yola çıkmak üzereyken dikilenmiş. Efendi, tayfalarıma para ödeyeceğim. Geminin kalkması için masarif var. Navlunu peşin ödemezsen saray burnunu bile dönmem. Aksi Yusuf her zamanki gibi hele peynirler salimen varsın demeye başlar başlamaz gemici efendi lafla peynir gemisi yürümez. Buna kömür lazım, yağ lazım. Aksi Yusuf parayı ödemiş. O gün akşama kadar şu bir tek cümleyi sayıklayıp durmuş. Lafla peynir gemisi yürümez ha. Lahanacı, bamyacı. Çelebi Sultan Mehmet saltanatının ilk yıllarında oğlu Murad'ı Amasya'da yerine vekaleten bırakıp kendisi bir müddet Merzifon'da ikamet eder. O sırada Timur ordularının süvari talimlerini örnek alarak süvari talimi yaptırılmasını irade buyurur. Kendisi Merzifon'da mahiyetinde bulunan 200 kadar süvariyi alıp Suluova'ya iner. Murad da Amasya'daki süvarilerden bir o kadar getirmiştir. Sıra talimlere gelir. Güya bunlardan bir kısmı düşman, diğerleri dost olacaklardır. O zaman henüz şimdiki manevralarda olduğu gibi kırmızı kuvvetler ile beyaz kuvvetler icat edilmemiştir. Askerleri de birbirinden ayırmak gerekmektedir. Düşünüp taşınırlar ve çareyi bulurlar. Amasya bamyasıyla meşhurdur. Merzifon'da ise büyük lahanalar yetişir. Buna istinaden Amasyalı süvarilere bamyacılar, Merzifon efradına da lahanacılar tesmiye olunur. Bu iki ismin manevralarda kullanılması daha sonra o kadar tutulur ki Osmanlı tarihi boyunca bütün talim ve manevralarda bamyacılar aşağı, lahanacılar yukarı komutları verilip eğitimler yapılmaya başlanır. Gel zaman, git zaman Sultan 3. Selim bir bahar günü Davut Paşa'da kendi mahiyetini toplayıp askerlerin karşısına çıkarır. At oynatmak, cirit atmak, silah kullanmakta hangileri daha mahir görmek ister. Bunlardan bir taraf lahanacılar, diğerleri bamyacılar olurlar. Maharetler ortaya dökülür, eğlenir ve talimler sona erer. Dilimizde sırf şenlik olsun diye davranan bir amaca yönelikmiş gibi gayret ettiği halde işe yaramayan şeyler yapan kişiler için bu deyim kullanılır. Matrak geçmek. Zaman zaman duyarız. Ne matrak adam? Matrak bir filmdi. Seninle matrak geçmişler. Matrak olsun diye. Tahmin edileceği gibi bu ifadelerde matrak eğlendirici, gülünç, komik gibi manalarda ve kısmen argo biçimiyle kullanılmaktadır. Kamusü Türkiye'de matrak, değnek, sopa, talimci şişi karşılıklarıyla anılmış ve matrakçı için de dövmeli şişle talim öğreten adam, talimci denilmiştir. Talimci matrakı ise üzerine deri kaplanmış, başı yuvarlakça ve kalın bir değnek yahut lobut cinsinden bir tür uzunca tokmaktır. Peki o halde kelime nasıl olmuş da bir tür eğlence ve alay manasına bürünmüş? Bunun için kültür tarihimizin matrak oyununa bir göz atmamız kafidir. Eskiden cirit gibi, kuyu, cevgan gibi bir tür spora matrak oyunu adı verilmekteymiş. Evliya Çelebi'yi dinleyelim. Evliya'ya göre matrak genellikle şimşir ağacından yapılır, cilalanır, dışına sahtiyan yani keçi derisi sarılır ve ucundaki topuzu yumuşak bırakılacak şekilde bağlanırdı. İki takım halinde ve bir tür askeri talim kabilinden oynanan matrak oyununda rakipler ellerine birer matrak alarak meydana atılıp çarpışırlar. Matrakları birbirlerinin kafalarına, sırtlarına vurmaya gayret ederlermiş. Üçüncü kasetin B yüzü sonu, sayfa 136.